أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine Nahil suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 3 ve 4. ayetlerini okuyacağız. Evet, fazla ayet okumuyoruz ama konular son derece önemli. O sebeple o ayetlerle ilgili diğer ayetleri okuyup öğrenmek gerekiyor. Biz yine her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı bir dinleyelim. Ondan sonra ilgili ayetlerle konuyu anlamaya çalışırız.
Evet, geçen hafta 1 ve 2. ayetleri okumuştuk ama onlara da bir kısa tekrar edelim. Öyle 3 ve 4'ü okuyalım. Nahil Suresi 16. sure. İlk ayetten itibaren mealen şöyle: Allah'ın cezalandırma emri mutlaka gelecektir. Hemen gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Allah melekleri kendi emri olan ruh ile birlikte kullarından tercih ettiği kişilere indirir ve onlara insanları şöyle uyarın der. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah gökleri ve yeri o gerçek için, yani sizleri imtihan için yaratmıştır. O, onların ortak koştuklarından yücedir. İnsanı döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Bir de bakarsın ki o açık bir hasım oluvermiş. Evet, 4. ayette böyleydi.
Şimdi okuyoruz. Evet, Allah-u Teala şöyle diyor 3. ayette: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ. Gökleri ve yeri o gerçek sebebiyle yaratmıştır. O gerçek eliflamlı olduğu için mutlaka Cenab-ı Hakk'ın onu bir yerde anlatıyor olması lazım. Ondan sonra da şunu söylüyor, göklerin yerin yaratılışıyla alakalı bir hususu konuşuyor. تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Onların ortak koştukları şeyden Allah yücedir. Şimdi o hak için yarattık dediğini de Allah-u Teala Hud suresinin 7. ayetinde anlatıyordu. Onu birkaç kere okumuştuk ama tekrarında fayda var. Burada Allah-u Teala diyor ki 7. ayette: Ve huvellezî halakassemâvâti vel arda fî sitteti eyyam. Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olandır o. Allah gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olandır. Allah katında bir gün bize göre 1000 yıl eder. Dolayısıyla bu bir 6000 yıllık süreyi gerektiriyor. Ve kâne arşuhu alel mâ. O zaman Allah'ın arşı, yönetim merkezi suyun üzerindeydi. Demek ki gökler ve yer yaratılmadan önce su varmış. Allah'ın yönetim merkezi suyun üzerindeyken gökleri ve yeri yarattı. 6 gün içerisinde. Niçin bunu yaptı? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizi zorlu bir imtihandan geçirsin diye. Hanginiz daha iyi iş yaparsınız? Yani daha iyi iş yapma konusunda birbirinize yarış içerisinde olacaksınız. Şimdi bu zaten bir başka ayette de ecel-i müsemma için, yani göklerin yerin belli bir ömrü var. O ömür bitecek bir gün. Allah-u Teala onu da söylüyor. Şimdi burada şunu söylüyor burada: وَلَاِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ. Yani sen bunlara desen ki ölümden sonra tekrar diriltileceksiniz. Böyle dediğiniz zaman لَيَقُونَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirler kesinlikle şöyle diyecekler. Kafir neydi? Her dersimizde söylüyoruz. Gerçekleri gördüğü, anladığı halde hesabına gelmediği için üstün örten kişi. Tabi o da bu haliyle Allah'a muhalefet etmiş oluyor. Yani Allah'ın koyduğu sistemi olduğu gibi kabul etmek istemiyor. Kendi kafasına göre bir takım düzenlemeler yapıyor. اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ. Bu apaçık bir sihirdir. Nasıl bir sihir? Yani büyüleniyor. Sihir insanları çok etkileyen bir şeydir. İşte sihirbaz gelir karşınıza, bir takım şeyler yapar. Bakarsınız ki hiç hayal edemediğiniz gösteriler yapıyor. İşte Musa Aleyhisselam zamanında Musa Aleyhisselam değneğini yere atıyor. Yılan şekline bürünüyor. Firavun da bilgin sihirbazları çağırıyor. Ne demek bilgin sihirbazlar? Bu insanlar o kadar bilgi sahibi kişiler ki, çok üst seviyede bilgileri var. Gelin bakın, bu Musa bir değnek atıyor. Siz de onun değneğini etkisiz hale getirecek bir sihir getirin. Yani gerçeğin yapamayacağını çok iyi biliyorlar. Çünkü Musa Aleyhisselam değneği atıyor, sonra eline alıyor, eski haline dönüyor. Bunu bu bilgin sihirbazların yapamayacağı son derece açık. Ama öyle bir şey olsun ki görüntüde Musa Aleyhisselam'ın DNA'yı gibi olsun. Şimdi bunlar da üst seviyede bilgiye sahip olan kişiler. O bilgiyle tutuyorlar, işte bağırsakların içerisine bir takım sıvılar koyuyorlar. Ortadan tutunca ip gibi, başından tutunca değnek gibi gözüküyor. Yere attıkları zaman da yılan gibi kıvranıyor. Ama o kıvranma gerçek bir kıvranma değil ama Musa Aleyhisselam ondan etkileniyor ve korkuyor. Hatta kaçıyor. Yani sihir insanı çok etkileyen bir şeydir. Şimdi bunlar üstü kapalı olarak, evet sen bizi çok etkiledin ama bunların hiçbirisinin gerçeği yok diyerek gerçeğin üstünü örtüyor. Tıpkı Firavun ve hanedanı gibi. Onlar da kesin olarak biliyorlar ki Musa Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Bu gösterdiği asla bir sihir değildir. Ama onu halkın önünde değersiz kılmak için bunu yapıyor. Halk bilemez ki, yani o sihirin ne olduğunu, işte Musa Aleyhisselam yaptığını ne olduğunu bilemez. Ama sonradan Musa Aleyhisselam'ın yaptığı onları yutunca sihirbazlar bakıyor ki bu bir insanın yapabileceği bir şey değil. Tamam, bu Allah'ın elçisidir diyor. Şimdi burada da işte şey yapamayan çamura yatma dediğimiz olay, yani sen böyle desen, yani siz öldükten sonra yeniden diriltileceksiniz. Bakıyorlar, tabiat ölüyor, yeniden diriliyor. Sürekli görüyorlar bunu. Biz de toprağın içerisine girdikten sonra olabiliriz. Çok etkileniyorlar ama kabul etmek istemeyince bu apaçık bir sihirdir diyorlar. Ama şimdi burada ne oldu? Şimdi bakın, burada şu var. Allah gökleri ve yeri bir gerçek için, o gerçeğin ne olduğunu anlattı. Bizi zorlu bir imtihandan geçirmek için. Şimdi gökler ve yerle bizim imtihanımızın ne ilgisi olur? Bu da son derece önemli bir soru. Şimdi Allah-u Teala yarattığı her şeye ne diyor?
Ayet diyor.
Ayet diyor. Peki Kur'an'ın her cümlesine ne diyor?
Ayet diyor.
O da bir ayet. Peki dini nasıl tanımlıyor?
Fıtrat olarak tanımlıyor.
Yani Rum suresinin 30. ayetinde ne diyor? Fıtrat. Fıtrat ne demek? Yani bir şeyin oluşumu, gelişimi ve değişimi. Yani mesela biraz sonra okuyacağız. İşte ana rahmine girmeden önce bir sperm Allah tarafından ölçülendirilmiş. Sperm ana rahmindeki şeyle birleşince annenin yumurtasıyla, o yumurtanın içerisinde döllenme oluyor. Döllenmeden sonra parçalanma, yani bölünmeler başlıyor. İşte fıtrat bu. Yani tabiattaki oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. Yani tabiatta geçerli kanun, kuralları neyse Allah'ın kitabındakiler de aynı. Ondan dolayı Allah ne diyordu Fussilet suresinde?
Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak.
52. ayette değil mi?
Evet, de bakayım.
Yani onlara, bak onlara göstereceğiz. Herkese. Ayetlerimizi
nerede göstereceğiz?
Çevrelerinde, evet. Ve kendi vücutlarında. Işte. Yani kendi vücudumuza bakın. Hiçbir hücre basit değil. Şimdi ben burada sizinle konuşuyorum.
41. sure 53. ayet.
53. Ben orada hep yanılıyorum. 52 ile 53'ü karıştırıyorum. Evet. 41. sure 53. ayet. Şimdi şey yapıyoruz, yani öyle bir şey yaratmış ki Benim sesimi, beni görmeseniz bile benimle görüştüyseniz tanıyabiliyorsunuz. Sizin sesiniz de aynı. Bakın, bir arkadaşınız size telefon açıyor, hiç kendisini tanıtmaya gerek olmadan hemen onu tanıyorsunuz. Öyle bir işte, Allah'ın bir ayeti. Her şey bir ayet. İşte ne oluyor? Bir insanın yapması mümkün değil bunu. O zaman oradan o ayetlerle, indirilen ayetler Kur'an arasında ilişkiyi doğru kurarsanız, ha bu kesinlikle Allah'ın kitabıdır dersiniz. O zaman da hatta ne diyor? Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum, kendileri için net bir şekilde ortaya çıksın. Ennehu o Kur'an el hak, bütünüyle gerçektir. O Kur'an'ın bütünüyle gerçek olduğu ortaya çıkması lazım. Devamı neydi ayetin?
Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Rabbin her şeye şahit olması yetmez mi diyor.
Her şey Allah şahit. Yani siz bunu görüyorsunuz, anlıyorsunuz ama gerçek dışı beyanlarda bulunuyorsunuz. Fakat burada şu da var bakın. Geleneğe baktığınız zaman hiç Allah'ın yarattığı ayetlerle indirdiği ayetler arasında ilişki kurulmaz. Dinin fıtrat olduğu anlaşılmaz, anlatılmaz. Öyle olunca tabiattaki ayetlerin Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili olduğuyla hiç ilgilenilmez. Çünkü şeyde insanlar nasıl başkalarını sömürmek için tabiatta bozukluklar yapıyorsa, gedeoli ürünler bilmem ne falan filan, insanları hasret ederler, ceplerini boşaltmak için çalışırlar. Aynen onun gibi dinden para kazanmak isteyenler de doğru dini hiçbir zaman anlatmazlar. Öyle bir şekilde yaparlar ki o şeyler sizi nasıl hasret ediyorsa, yanlış din de sizin zihninizi karıştırır. Ya anlayamadım ama bunda bir hikmet vardır falan diyerek dinden etkilenmenizi sağlamış olur. İşte burada yani Allah-u Teala'nın yarattığı ayetlerle şirk arasında mesela şöyle diyelim. Tabiatta herhangi bir kişi bütün bu yaratıklar arasındaki muazzam düzeni, birliği gördükten sonra iki tane tanrı vardır diyebilir mi? Hiç mümkün mü? Hiç kimse diyemez. Onu diyen kişi yanlış yaptığını gayet iyi bilir. Gayet iyi bilir. Ondan dolayı Allah-u Teala ne dedi burada? Allah-u Teala onların ortak koştukları şeyden yücedir. Niye ortak koşuyor? Yahu yani suyu yaratan başkası var mı? Havayı yaratan başkası var mı? Bakın Allah size öyle nimetler veriyor ki tüm insanlara işte hava veriyor. Havasız yaşayın da göreyim. Susuz yaşayın da göreyim. Gıdasız yaşayın da göreyim. Ya her şeyinizi borçlu olan Allah'a kulluk etmeyeceksiniz de kime edeceksiniz? Onu anlayacak bir akıl da vermiş, izan da vermiş. Dolayısıyla olay bu. Şimdi bununla ilgili ayetleri de Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, bu evet, Allah Teala gökleri, yeri, ikisinin arasındaki varlıkları, insanları ve cinleri zorlu bir imtihandan geçirmek için yaratmış. Yani bunun temel ayeti biraz önce aslında hocamın okuduğu Hud suresinin 7. ayeti. Şimdi diğer ayetlerde hep bilhak, yani gökleri ve yeri, halakas semavat vel arda bilhak dediği, o bir hakla, bir gerçekle, bir sebeple yarattı Allah dediği, o sebep net olarak Hud suresi 7. ayette açıklanıyor. Benzeri nerede var? Benzeri Mülk suresinde var. Sürekli okuduğum Tebareke diyebildiğimiz sure var ya. O Tebareke suresini de açtığımız zaman hemen 67. sure. Onun ikinci ayeti şöyle. Buyuruyor ki Allah: Ellezî halakal mevte vel hayate. Allah kimdir? Ölümü yaratan da odur. Hayatı yaratan da odur. Niye peki hayatı, ölümü, hayatı var etmiş Allah? Liyebluvekum eyyukum ehsenu amela. Bakın aynı ifadeler. Liyebluvekum, sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirsin diye yaratmıştır Allah. Hangi açıdan? Eyyukum ehsenu amela. Hanginiz daha güzel iş yapacak? Hanginiz güzel bir davranış ortaya koyacak? Bunu açığa çıkarmak için Allah bu konuda yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için ölümü de hayatı da yaratandır. Ve huvel azizul gafur, o daima üstün olan ve çokça bağışlayandır. Bir benzeri bunun Kehf suresi 18. sure onun 7. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki inna cealna ma alel ardi zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Hep benzer ifadeler. Kim daha güzel iş yapacak? Kim daha güzel bir davranış ortaya koyacak diye insanları yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için yerin üstünde ne varsa oranın süsü olarak biz yaptık diyor Allah onlara. Ama tamam, niye bunlar? Hepsi insanın yıpratıcı bir imtihandan geçmesi için. Hangisi daha güzel davranacak? Bütün bu nimetlere bakıp. İşte bakacak, bunlar hepsi Allah'ın bir ayeti. Yeryüzünde olanlar, dahası gökyüzünde olanlar. Güneş, ay, birçok ayeti diyor Allah. Onların hepsini sizin hizmetinize verdi Allah. Dağları, denizleri, denizin içinde olanları, üzerinde akıp gidenleri, gemileri, her şeyi Allah diyor ki sizin hizmetinize verdi. Niye? Neticede bunlara bakıp diyeceksiniz ki bunları yaratan, bunları yaşatan, bunlara sahip olan Allah bir de yazılı olarak da bir ayet indirmiş. Okunabilen bir ayette indirmiş ve o ayette benden bir takım beklentileri var. Bana emirleri var, farz diye geçmiş. Bana yasakları var, haram diye geçmiş. Ben onun kulu olarak o bütün çevremde gördüğüm her şeyi benim hizmetime var eden makamın bir kulu olarak o zaman diyeceğim ki onun istediklerini yapacağım. Onun yasaklarından da kaçınacağım. Ve tamamı da her zaman hani vaazlarda, hutbelerde falan sıkça tekrarlanan bir ayet. Zariyat suresi onun da 56. ayeti. 51. sure 56. ayet. Ne diyordu Allah? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri de insanları da sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ama hemen bugün okuduğumuz ayette ne diyordu Allah? Evet, yerleri ve gökleri bir gerçek için, imtihan için yarattı ama onların şirk koştuğu şeylerden de Allah yüce. İnsan bunun farkında. İki tane Allah var demiyor. Ama ona rağmen kalkıyor, Allah'a bir takım ortaklar koşuyor. Evet, ve bir numarada da kimi ortak koşmuş oluyor? Kendini. İnsan hep ilahı dışarıda arıyor. Ya ben kimse ilah demedim, kimsenin önünde eğilip kalkmadım falan ama öyle bir kendini mutlaklaştırmışsın ki baş ilah sensin haşa. Niye? Allah'ın emrini tartıyorsun. Allah'ın yasağını tartıyorsun. Değerlendirmeye tabi tutuyorsun. Uygunsa kendince uygun görüyorsan yapıyorsun. Uygun görmüyorsan yapmıyorsun falan. Ne yapmış oluyorsun? Nefsini ilahlaştırmış oluyorsun sen de. Evet, iki tane Allah var demene gerek yok müşrik olman için. Ama ben Allah'ın emrini ya uygun görmüyorum dediğin an haşa, o makamı koyanla kendini eşit seviyeye çıkarmış oluyorsun.
Yani her şey için evet. Her şeyin bir zamanı var.
Evet, aynen öyle. Yani neticede emir tartabilip, ölçebilip bir makama kendini yükseltmiş oluyorsun. Bu da ne oluyor? İmtihan bilincine aykırı oluyor işte. O yüzden Allah Teala yerleri ve gökleri bir gerçek için yarattım der demez hemen diyor ki ondan ortak koştuklarından da yüce. Yani farkındasın ama yaptığınla birçok ilah ortaya koyuyorsun. Yani yağmurun yağdırdığını, Allah'ın yağdırdığını biliyorsun. Ama bir kıtlık şu bu falan olduğu zaman hemen yazı akıllarına geliyor. İşlerinizi de işte ne yapacağınızı şaşırdığınız zaman haşa, kabir ehlinden yardım isteyin. Sorsan ya efendim tabii ki her şeyi Allah yapıyor falan. O zaman bu yaptığın ne? Yani bak, şaşırdığın zaman ne yapacağını, kalkıp sen kabir ehlinden şundan bundan yardıma gidiyorsan senin için Allah artık kaçıncı sırada otomatikman? Otomatikman ikinci sırada. Ha bu 3-4 falan da olabilir ondan sonra. Artık senin için o kıtlığı, o susuzluğu, o yağmursuzluğu aşmanın birinci şeyi o ölen şahıslar. Kabristanlar, oraya git oradan yardım iste. Yani adamlar her şeyi oraya bağlayabiliyorlar ama sorsan tabii ki her şeyi yapan Allah. İyi de bunu sen teoride böyle söylüyorsun. Pratikte kimden biliyorsun? Pratikte hocandan biliyorsun, ölmüş şeyhinden biliyorsun, 100 yıl önce, 200 yıl önce, 500 yıl önce ölmüş falanca şeyhten biliyorsun. O zaman sen yani imtihanın şeyini baştan yanlış yaptın yani. Düğmeyi baştan yanlış ilikledin. Ve Allah da senin ortak koştuğun şeyden münezzeh olduğunu söyledi. Daha birinci ayette zaten söylemişti. Bak dedi ki Allah ete emrullahi fe la testacilu subhanahu ve taala amma yushrikun. Allah onların koştuğu şirkten münezzehtir, uzaktır, yücedir. Bir ayet aradan sonra halakas semavati vel arda bil hak taala amma yushrikun. Bir daha Allah gökleri ve yeri bir gerçek için, imtihan etmek için sizi yarattı ve Allah yine diyor sizin koştuğunuz ortaklardan yücedir Allah. Yani bunun bilincinde olmak önemli değil. Pratikte ne yaptığın önemli. Pratikte gidip yardımı, olağan dışı yardımı başkasından bekliyorsan sen, senin için o zaman olay bitmiş yani maalesef.
Evet. Mesela Allah-u Teala Bakara suresinin 155. ayetinde de şöyle diyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Şurası çok kesin. Sizi birazcık korkuyla imtihan edeceğiz. İşte deprem oldu. Sel geldi. İşte olur bir takım şeyler olur. Yakınların işte devamını da söylüyor. Biraz korku. Velcu açlık. Ve naksın min el enbal vel enfus ve semerat. Mal noksanlığı, can noksanlığı ve gelir noksanlığı ile. Ya bu çok son derece normal şeydir. Bunu siz normal olarak öğrendiğiniz zaman ya işlerim çok güzeldi, birden biraz zarar ettim, bittim. Niye bitiyorsun kardeşim? Allah seni imtihan için söylemiyor mu? Sen hiçbir zaman bitme, Allah'ın rızasına odaklan, o zaman göreceksin. Şimdi siz buradan bir yere giderken, dağın tepesinden vadinin dibine kadar iniyorsunuz. Bittim artık daha gidemem mi diyorsunuz? Tekrar yukarıya doğru çıktığınız zaman yolunuza devam ediyorsunuz. İnsanın hayatında bu iniş çıkışlar kesinlikle olacak. Çünkü Allah bizi imtihan için yaratmış. Ya niye beni imtihan ediyor ki? Tamam o zaman git kendine başka tanrı bul. Yok ben öyle demek istemedim. Ya bu ne oluyor yani Allah aşkına? Allah sistemini imtihan için kurduğundan başımıza gelen her şeyi Allah'tan bileceğiz. İmtihan bir sebebi bileceğiz. Ve asla ondan şey yapmayacağız. Yani ona karşı şikayetçi olmayacağız ve kazanmaya odaklanacağız. Şimdi Allahü Teala burada zaten onu da bize veriyor bilgisini. Diyor ki ve beşşiri sabirin, sabredenlere müjde ver diyor. Sabretmek ne demek?
Duruşunu
ne demekti sabretmek?
Duruşunu bozmamak.
Yani yoksa durma. Böyle bir kenara çekip de boşu boşuna oturmak değil. Duruşu bozmadan yoluna devam etmektir sabretmek.
Bir hatan varsa düzeltmek.
Hatası varsa düzeltecek. Yani. Ne yapması gereken bir şey varsa yapacak.
Yani hiçbir şey yapmamak değil yani başına gelen şeyde değil mi?
Tabii.
Yani kös kös oturmak anlamında değil yani.
Böyle boşu boşuna oturmak evet. Değil sabretmek. Duruşunu bozmadan yoluna devam etmektir. Peki bakın
ne
sabredenleri Allah nasıl tanımlıyor? اَلَّذ۪ينِ اِذَا اَصَابَتْتُمْ مُس۪يبَتٍ. Bu sabredenler öyle bir insandır ki başlarına bir musibet geldiği zaman yani daha önce olmayan bir şey yani sıkıntı veren o adamı zorlayan bir şey başına geliyor. قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ya bu ne? Ben zaten Allah'ınım. Benim neyim vardı ki? Allah'a döneceğim. Bir gün bir iş yerine gittim. Baktım ki o iş sahibi son derece üzgün şey yapıyor. Dedim ki ne var? Ya işte borcum var. Şu anda işte çekin ödeme günü geldi. Para yok. Artık çok sıkıldım falan. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Kaç yaşındasın dedim. 50 yaşında. Peki dedim. 51 sene önce sen neyin vardı dedim. Hiçbir şeyim. Peki 50 sene sonra neyin olacak? Hiçbir şey. Ulan neye üzülüyorsun? Neye üzülüyorsun sen? Sen sana düşeni yapmaya çalış. Bırak onu. قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yani biz Allah'a biz Allah'ın huzuruna döneceğiz. Hesabı Allah'a vereceğim. Ya Rabbi ben niye imtihan yaptın mı diyeceğim. İmtihanı kazanmak zorundayız. Bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize örnek. Ama her konuda örnek. Ya doğduğu, büyüdüğü şehirde iki kişi olarak ayrılabiliyor. Ebu Bekir ve kendisi. Ve de hemen gidemiyor. Çünkü gittiğini görseler arkadan gidip ona şey yapacaklar. Çünkü Allahü Teala hudû hidrakum diyor. Tedbirinizi alın. Tedbirini alıyor. Ne yapıyor? Tam ters tarafa gidiyor. Yani Medine, herkes biliyor Müslümanların Medine'ye hicret ettiğini. O tam ters tarafa gidiyor ve Sevr mağarasında saklanıyor. Sevr mağarası gerçekten çok yüksek bir yerde. Yani ben yani şöyle herhalde en az 50 kere gitmişimdir şeye de, Mekke'ye. Fazla gidemedim yani. Ve Sevr mağarasına bir kere bile çıkmak aklımdan geçmedi. Çünkü bayağı zor bir yer. Yani öyle bir yer seviyor, şey seçiyor ki Muhammed Aleyhisselam, yok ya burada da kimse gelmez desin. Peki orada Ebu Bekir radıyallahu anh üzülüyor. Ne diyor ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? La tahzen innallâhe ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraber. Allah benimle beraberse başka bir şeye ihtiyacım olur mu? Yeter ki ben Allah'a karşı yanlış yapmayayım. Bakın şimdi bize bazıları işte şu saatte şu duayı yaparsan, işte şu günde şu orucu tutarsan, şu şöyle dersen, işte şu olur bu olur yani sanki.
Kabul olur.
Ne istersen yani Allah.
Herkes kısa yoldan köşeye dönmenin peşinde. Ben bir dua söyleyin yani sınavda başarılı olayım.
Vallahi ne kadar güzel.
Yani bir sene çalışma, bu akşam edeceğin duayla yarın bütün sınavı geç. 1 milyon, 2 milyon insanın önüne geç o edeceğin duayla.
Evet.
Halbuki onun duası bir sene çalışmaktı yani. Değil mi?
Tamam.
Bir sene çalıştıysan tamam, duanı ettin. Ondan sonra ayrıca sözlü dua edersin. Ama şimdi, fiili dua yapmadan.
Bu Yahya Hoca'nın söylediği bu söz o kadar önemli bir söz ki. Çalışacaksın diyor fiili dua. Peki bunu ne hangi ayetten bulacağız? Allahü Teala bakın söylüyor Bakara suresinin 201 ve 202. ayetlerinde. İşte hatta 200. ayetten itibaren. Feminen nasi men yekul rabbena atina fid dünya. Bazı kişiler ya Rabbi bana dünyalık ver, zenginlik ver. Hep dünyalık isterler. Tamam. Ve ma lehu fil ahireti min halak. Onun için ahirette bir kalıntı, bir pay yok.
Çünkü istemiyor.
İstemiyor.
Yani dünyalık istiyor. Diyor ki burada ver ya Rabbi.
Peki dünyalığı istiyor da Allah verecek mi?
Bakalım.
Verecek mi dünyalık istiyorsan? Peki ondan sonra diyor ki وَمِنْهُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ. Biz mesela her namazda bu duayı yaparız. Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver. Ahirete de güzellik ver. Bizi o cehennem azabından koru. Kabul edecek mi Allah bu duayı? Ne diyor bak şimdi az önce Yahya Hoca'nın söylediğinde şey yapın, düşünün. Bak burada ne diyor Allah? Ulaike, onlar. Onlar derken sadece dünyayı isteyen için. Hem dünyayı hem ahiret.
İki grup için.
Nasibun mimma kesebu. Sadece kazançlıklarından bir pay vardır. Kendi kafalarına göre oruç bilmem, zikir bilmem şu bu falan uydururlarsa kendilerini ilah yapmış olurlar. Öyle değil. Çalışın. Allah kitapta ne emrediyorsa çalışacaksın. Mal, dünyalık istiyorsan dünyalık için gereken çalışmayı yapacaksın. Ahiret istiyorsan Allah'ın ahiret için koyduğu kurallara uyacaksın. Her ikisini istiyorsan her ikisinde kurallarına uyacaksın. İşte o zaman Allah sana çalışmana karşılık bir pay verir. Bak pay verir diyor. Bütün istediklerini verir demiyor. Çünkü insanların istekleri bitmez ki. Efendim?
Dünyada olmaz her istediği.
Mümkün değil yani. Ancak o cennette olur. Başka yerde değil. Evet. Şimdi o zaman ikinci konuya geçelim. Sen evet. Söyleyeceğin var mı?
Yok. Bu kadar. Tamam. İkinciye bakalım.
Şimdi bu Nahil suresinin dördüncü ayetini okuyalım. Bu da Allahü Teala'nın insanları nasıl yarattığı anlatılıyor. Diyor ki Allahü Teala خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَ. Allah insanı döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Yani şeyde bir başka ayette zaten, o ayetlerde zaten göreceğiz. Bu ayeti okuyayım sonra Yahya Hoca onlar okuduğu zaman şey yaparız. Döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Yani bir babanın spermiyle annenin yumurtası birleşmiş, ana rahminin ağız kısmında girişinde döllenme olmuş ve ondan sen yaratıldın. Tamam. Diyor, ne diyor Allah? فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينَ. Bir de bakıyorsun ki apaçık bir şekilde Allah'a hasim oluyor. Yani Allah'a muhalif oluyor. Ya Allah öyle diyor ama şartlar uygun değil. Ya bana namaz kılma. Ya namaz, Allah'ın namaza ne ihtiyacı var ki? Ya sana ne? Allah seni imtihan için yarattığını söylüyor. E ama tamam. Ama tamam. E peki o zaman ahirette bunun cezasını göreceksin. Yani çok enteresan bir şey. Allah'a karşı da hasim. Hasim yani Allah'a karşı muhalif. Niye muhalif? Çünkü Allah insanları da cinleri de, ki melekler de onlardandır. Melekler de cinlerin Allah tarafından görevlendirilmiş olanlarıdır. Muhalif yapıda yaratmıştır. Çünkü imtihan ediliyor. İmtihan edilmenin olmazsa olmazı muhalefettir. Ondan dolayı Allahü Teala işte Bakara suresinin 30. ayetinde meleklere ne demişti? İnni ca'ilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife, bir muhalif varlık oluşturuyorum. Maalesef buna Allah'ın halifesi falan derler ki şirkin zirvesidir. Halife mesela şöyle düşünün. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken halifesi var mıydı? Onun vefatından sonraki halifeler kimin yerine geçti? Muhammed Aleyhisselam'ın yerine geçti. Yokluğunda. E peki Allahü Teala bir yere mi gidecek? Yok mu olacak ki kendi yerine birisini yaratsın? Yani gerçekten bu tefsir ve meallere akıl ermiyor. O kadar yanlış yapıyorlar ki inanılır gibi değil. Yani inanamıyorsun ya bunu nasıl yapıyorsun? Ya Arap dilinde işte halife arkada kaldı ve de muhalefet etti manasına. E halif kelimesi şey hem isim fail hem de isim meful olur. Bir sıfat-ı müşebbeh de olur. Yani hem arkada kalan hem arkasından gidilen birisi olur. O ta da biraz şey güç katar şeye. Vazifesi o. Mesela Adem Aleyhisselam'ın şeyi takip edeceği birisi babası yoktu. Ama kendisini takip edeceği evladı olduğu için o da halifeydi. Eşi de aynı şekilde. Bir muhalefet yapısı vardı. Bu o muhalefet yapısı olunca şimdi evet cinler yaratılmış ama cinlerde kan yok. Allahü Teala onları dumansız ateşten yaratmış. Şimdi hemen melekler bakıyor. Kendi aralarındaki muhalefeti gayet iyi biliyorlar. Ondan dolayı diyorlar ki ya Rabbi yeryüzüne fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın? Kan dökecek. Ya fesat çıkaracak birisi mi yaratacaksın? Bunlar birbirinin kanını döker. Biliyorlar çünkü kendilerinden biliyorlar. Tecrübeleri var. Allahü Teala bu olmayacak demiyor. Ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. O zaman mesela işte ayette de vardır. Mesela bu feyzahu ve hasimun mubin evet. Diyor burada. Şimdi Allahü Teala şeyde de mesela istersen Sad suresi 69-78. Ayetlere bir bakın. Mesela melekler böyle birbirleriyle çekiştiler. Ya bu ne oluyor?
69. ayette.
Ya ne oluyor kardeşim? Allah şey yapıyor. Peki bunlar bu muhalefeti kime yapıyor melekler? İstersen o ayeti bir oku.
Şöyle hocam. Mâ kâne liye min ilmin bil mele'il e'lâ iz yahtasimûn.
Şunu da söyle diyor Mekke müşriklerine Resulullah'a hitaben. Ben mele-i âlâ yani büyük melekler topluluğu kendi aralarında tartışırlarken benim onlara ve onların tartışma konularına dair bir bilgim falan da yok. Ben sadece in yuhâ ileyye illâ ennemâ ene nezîrun mubîn. Bunlar bana sadece açık bir uyarıcı olmam sebebiyle vahyediliyor. Yoksa ben nereden bileyim böyle şeyleri? Sad suresi 38. surenin 69-70. ayetleri. Yani bunlar tartışmaya girmişler yani kendi aralarında. Bunları ayetlerle anca öğreniyoruz diyor. İşte
Evet. Böyle tartışmışlar. İşte
nasıl olacak da, diyor ya Rabbi, kan dökecek birini mi yaratıyorsun?
İşte burada da tartışmanın sözlerini Allah bize naklediyor. Nasıl evet. olur ya Rabbi? Ama arkasından hemen diyor, der ki Sübhanek.
Evet.
Biz sana boyun eğeriz abi.
Bakara 30'da.
Bakara 30. ayet. Neden dolayısıyla şu boyun eğiyor?
Nusebbihu bihamdik ve nukaddisu lek.
Nusebbihu, ya Sübhanek demedi. Nusebbihu dedi. Onun için devamını
getirdi. Nusebbihu bihamdik.
Nusebbihu bihamdik. Biz sana boyun eğeriz ya Rabbi.
Niye? Her şeyi düzgün, doğru düzgün yaptığın için.
Tesbih kelimesiyle şöyle suyun üzerinde yüzen bir insan olarak şey, hayal edin. Suya teslim olmazsa orada yüzemez. İşte Nusebbihu, biz sana teslim olduk ya Rabbi. Sen ne diyorsan o. Niye? Bihamdik. Hamdin sebebiyle. Yani ya Rabbi sen ne yaparsan mükemmel yaparsın. En güzel şekilde yaparsın. Madem bunu yaratmaya karar verdin, öyleyse biz sana teslim olduk diyorlar. Ve muhalefetten kurtuluyor. Ve nukaddisu leke. Ve onu temiz kabul ederiz. Niye? Leke, senin hatırına. Sen dediğin için temiz kabul ederiz. Yani şey yok. Bak melekler de aslında muhalif varlıklar. Öyle şey yok yani. Biz kendi kendimize şey yapıyoruz. Ama Allah-u Teala ne dedi arkasında?
İnni e'lemu ma la ta'lemun.
Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ben sizin bilmediğini biliyorum. Bu şey dediğiniz olacak. Kan dökme de olacak. Mesela Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan biri diğerini öldürmedi mi? Sırf kıskançlıktan dolayı. Adem Aleyhisselam ilk muhalefeti Allah'a yapmadı mı? Bu melekler içerisinde iblis de Allah'a muhalefet etti. Şeyin, Nisa suresinin 73 ve 72 ve 73. ayetlerde hangi melek, hatta İsa aleyhisselam bile muhalefet etse şeyin, iblisin
172. 172.
Allah, onu hep yanılıyorum ya. 172-173. Evet. Nisa suresi. Evet, o ayetlere de baktığınız zaman görürsünüz. Dolayısıyla şimdi sonuç olarak şimdi nutfeden yaratıyor Allah-u Teala. Hasim kelimesinde anladık. Ya daha nedirsin? Senin neyin var ya? Sen hiçbir şey değildin ya. Sen hiçbir şey değildin. Allah seni yarattı. Yarın gene hiçbir şey olmayacaksın. Ne oluyor? Sen kendini ne zannetiyorsun? İşte benim bu kadar malım mülküm var. Peki öldüğün zaman kime kalacak? Oğullarıma. Ondan sonra ya işte belki torunlarıma kalır. Tamam, kalsın oğullarına, torunlarına da Allah senin hesabını vereceksin. Onun hazırlığını yapsana. Herkes kendisi imtihan edilecek. Evet, şimdi burada konumuzla ilgili olarak nutfe. Nutfe ne demek? Onunla ilgili ayetleri Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Bu Nahl suresinin 4. ayetin önce bir, yani neredeyse motomot bir benzeri olan bir ayet var. Onu hatırlatarak başlayalım. O da Yasin suresinin 77. ayeti. 36. sure 77. ayet. Allah Teala orada şöyle buyuruyor. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huve hasimun mubin. Hani sonu aynı benziyor. İnsan kendisini döllenmiş bir yumurtadan yarattığımızı görmedi mi? Bir de bakarsın ki o açık bir hasım oluvermiş Allah'a karşı. Nasıl? Devamında diyor. Vadarabe lena meselen ve nesiye halka. Ya daha kendisinin nasıl yaratıldığını unutmuş da kalkmış bize örnek vermeye kalkışıyor ve şöyle diyor. Men yuhil izame ve heye ramim. Almış eline diyor çürümüş kemikleri, diyor ki bu çürümüş kemikleri de kim diriltecek yeniden? Nasıl olacak bu iş? Cenab-ı Hak da diyor ki kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merra. O kemikleri ilkin kim oluşturduysa yeniden de o diriltecek. Hani sen ilk yaratmayı kabul ediyorsun da yeniden diriltmesi mi zor Allah'a karşı? Allah'ın. Ne var ki yani? Yoktan var eden bunu daha sonra yeniden çok rahat diriltir. Ve huve bi kulli halkin alim. O her çeşit yaratmayı bilir diyor Cenab-ı Hak. Ama insan işte.
Şimdi orada bir evet. ayette bir ifadeyi okudun. Çok dikkat çekici bir ifade. Evelem yaral insan.
Evet. Evet. Görmez mi insan? Görmez. Görmedi mi hala?
Şimdi hanginiz ana rahminde erkeğin sperminin yumurtaya dönüştüğünü gördünüz?
Biz görmedik.
Ha, bugün tabipler yapmış oldukları araştırmalara görüyorlar. Hı hı. Ama burada öyle anlaşılıyor ki onlar da bunu gözleriyle görür gibi biliyorlar.
Yani bilgisine vakıf en azından.
O bilgi yani. Var onlarda. Evet. Ama bize öyle şeyler oluyor ki mesela işte Hülagü istilasında ne yapıldı?
Kütüphaneler yakıldı. Söyleniyor. Evet.
Mesela hatta şunu zihninizde canlandırın. Bakın Türkiye'de harf inkılabı oldu. Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun uzun asırlar boyu birikimleri ne oldu? Bir gecede çöp oldu. Bir iki kararla çöp oldu. Bakın öyle bir dil vardı ki Allah'a şükür hani onu arşivi 20 sene yönettiğim için çok iyi biliyorum. Osmanlı'nın yani Şeyhülislamlık arşivini ve mahkeme arşivini. Öyle bir dil vardı ki Osmanlı'da bir belgeyi İstanbul'da okuduğun zaman İstanbul lehçesiyle, Ankara'da Ankara lehçesiyle, Erzurum'da Erzurum lehçesiyle, Azerbaycan'da Azerbaycan, Türklerin yaşadığı hangi bölgeye götürürseniz götürün onu, hepsi kendi lehçesiyle okur ve çok kolay bir şekilde anlardı. Şimdi bir anlayabiliyor muyuz? Ne oldu? O bilgi yok oldu gitti. Şimdi burada da demek ki bu Kur'an-ı Kerim inerken onlarda bu bilgi varmış. Gözleriyle görür gibi biliyorlarmış. Döllenmiş yumurtadan yaratıldıklar. Efendim işte cahil, ümmi. Ya ümmi demek Arap dilinde Mekkeli demektir. Orayla ilgili Kureyş suresi var. Neyse ona girmeyelim çünkü uzar.
Ama neticede bu adamlar yağız kayış ticaretler yapıyorlar. Yani cahil olmaları mümkün değil yani.
Ya o günün
Yemen'in cahiliyelikleri başka, inançla ilgili konularda cahillik yapıyorlar.
İnançla ilgili. Cahil de değiller, cahillik yapıyorlar.
Tabii, cahillik yapıyorlar. Yoksa şiirde bayağı ileride öndeler, ticarette öndeler. Yani akıllı insanlar ama kafa başka yerde.
Yani dini kullanarak menfaat elde etmek istiyorlar orada. Şimdi adamlar bakın kışın Yemen'e, yazın Suriye'ye çok büyük kervanlarla gelip ticaret yapıyorlar. Oraya geliyor, gelmeleri yetmiyor. O haram aylarında 4 ay boyunca Mekke'de çok büyük panayırlar oluşturuluyor. O panayırlara dünyanın her yerinden geliyorlar. Bakın şimdi Yahya Hoca bulsun da şu Hac suresi 28 olabilir yanlış hatırlamıyorsam. İbrahim Aleyhisselam Nuh tufanıyla yıkılmış olan Kabe'nin temellerini yükseltti. Ondan sonra Allah'a niyaz etti, ya Rabbi hac ibadetinin yapıldığı yerleri bana göster, Allah gösterdi. İlk haccını yaptı kendi evladıyla birlikte. Ondan sonra Allah ona emir verdi. Ve eddin fin nasi bil hac. Kaçıncı ayet?
Hac 27.
27.
Evet.
Yani bir önceki ayetmiş. İnsanlar için de haccı ilan et. İlan et, herkes biliyor. Ye'tuke sana gelirler. Ricalen
kimisi
yani yürüyerek gelirler. Ve ala külle damir ve böyle bitkin binekler üzerinde gelir. Ye'tine min külli feccin amik tüm derin vadilerden aşağı gelirler. Bakın şimdi burada ne var? Tüm derin vadilerden aşıp oraya geliyorlar. Ondan sonra şunu söylüyor Allah. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ kendi menfaatlerine şahit olsunlar. Yani oradan mal getirsinler, satsınlar, kendi ihtiyaçlarını da alsın, ülkelerine dönsünler. Bakın, o insanlar bunu da biliyorlar. Haccı biliyorlar. Ama Nuh Tufan'da yer kaybolduğu için yerinin tekrar şey yapıldığını görünce hemen geliyorlar. O zaman bakın, bunlardaki bir de biz bu yani bu sorumluluk Müslümanlara aittir. Yani Kur'an'daki o bilgi seviyesinden bizim hiç haberimiz yok maalesef. Yani Kur'an'a her bilgi dalının uzmanlarıyla birlikte yaklaşmamız ve onun şeylerini öğrenmemiz lazım. Şimdi tekrar devam edelim.
Evet. Şimdi bu ayette 4. ayette ne demişti Allah? İnsan nutfeden yarattı. Nutfe döllenmiş yumurta dedik. Şimdi onunla alakalı ayetleri bir görelim. Yani insanın yaratılış aşamalarını, yaratılış serüvenini anlatan ayetler. Mesela Mü'minun suresi 23. sure. Onun 12. ayetinden itibaren insanın yaratılış aşamaları şöyle anlatılıyor. Deniyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Şurası kesin ki biz insanı çamurdan süzülen bir özden yarattık. Yani bu bugün için de geçerli. Çünkü insanın bütün gıdası çamurdan geliyor. Yani suyla toprağın birleşmesinden oluşuyor. Oradan yediğimiz yemeklerle, yiyeceklerle ayakta kalıyoruz. Yani sadece biz değil, bizim dışımızdaki canlılar da öyle. Oraya bağımlılar. Toprakla suyun birleşmesi neticesinde oluşan ürünlerle besleniyorlar. Sonra diyor Allah, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. Bakın sonra Allah onu bir nutfe, döllenmiş bir yumurta haline getirdi. Nerede? فِي قَرَارٍ مَك۪ينٍ. Karar-ı mekin denilen, yumurtaya ulaşma imkanı veren bir yerde döllenmiş bir yumurta haline getirdik.
Ulaşma imkanı veriyor ve kısa süre orada kalıyor.
Evet. Sonra ne oluyor? 14. ayet. ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً. Sonra diyor Allah döllenmiş yumurtayı rahim duvarına asılı bir embriyo haline getirdik. Ondan sonra فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Sonra o embriyoyu bir çiğnem et görüntüsüne büründürdük. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Sonra o et parçasını kemikler haline getirdik. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Ve o kemiklere de daha sonra bir et giydirdik. Yani bakın aşama aşama hepsi geliyor. Bütün bu oluşun tamamlandıktan sonra ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر. Sonra onu farklı bir yapıda tekrar oluşturup geliştirdik. Bak o ana kadar aşama aşama aşama aşama bir yere kadar geldi. Sonraki aşamayı Allah tekrar halk, yeni bir yaratılış kelimesi kullanıyor.
Yani o zamana kadarki evet. Aşamalar
bütün canlılarda ortak ama burada insana özgü bir farklılaşma geliyor.
O zaman insanı farklılaştıran
nedir?
İki eli iki falan
değil. Nedir? O zaten diğerleri de var. Yani. Evet. Yani onu şimdi bir sonraki ayet açıklayacak. Burada bir farklılaşma olduğunu anlıyoruz. İşte o farklılaşmayı göreceğimiz yer nerede? Secde suresinde. Secde suresi 32. surenin 7. ayetinde Allah Teala diyor ki Allah insanı yaratmaya çamurdan başlamıştır. Sonra onun soyunu bir özden, dayanıksız bir sudan, sıvıdan oluşturmuştur. 8. ayet. Şimdi 9. ثُمَّ سَوَّاهُ. Sonra insana Allah son şeklini vermiş. وَنَّفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ. İşte içine ruhundan üflemiş. Halka ahar bu işte. İnsanın farklı bir canlıya artık dönüşme aşaması. Ve bunun sonucunda ne olmuş? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَى وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَى. Bundan sonra Allah sizin için dinleme yeteneği, basiret denilen ileri görüştürük ve gönüller oluşturmuştur. Artık insan farklı bir yapı. Dinleyebiliyor, karar verebiliyor, ilerisini görebiliyor. Diğer canlılar da bakıyorlar ama bir sonraki aşamayı tartamıyor. Ne olacağını bilemiyor. Gözünün önünde falan. Diğerini kesiyorsun. En fazla huysuzlanıyor. Sıranın kendine geleceğini bilse herkes orada ezip geçer belki. Ama insan öyle değil yani. Siz bir şey görüyorsunuz arkasında 10 tane daha şeyin olduğunu hemen idrak edebiliyorsunuz. Sizin neyin beklediğini. İşte Allah o ruhun üflenmesiyle birlikte insana dinleme, ileri görüşlü olma ve gönüller oluşturuyor. Artık kalple karar vermeye başlıyorsunuz. Aklınızda düşünüyorsunuz. Burayla olur mu olmaz mı, doğru mu yanlış mı, inanayım mı inkar mı edeyim safhasına geliyorsunuz. İşte bu insanın aynı zamanda imtihana tabi olmasını ne kılan da var kılan özellik bu. Bundan dolayı insan imtihana tabi. Belli ki bu özellik bir de cinlerde de var ki onlar da çünkü aynı imtihana tabi oluyor bizimle beraber. Başka Cenab-ı Hakk'ın bu yaratılış safhalarını anlattığı yer nerede var? Mesela Mü'min suresi 40. sure onun 67. ayetinde Allah Teala orada da buyuruyor ki Hüvellezî halegekum min turab. Allah sizi topraktan yarattı. Yani bu oluşumun ilk kaynağı toprak yani su ile çamurun birleşmesi, toprağın birleşmesi, çamur geliyor. Thumme min nutfetin. Sonra Allah sizi hepinizi döllenmiş bir yumurtadan yarattı. Thumme min alakatin. Sonra rahim duvarına asılı bir embriyodan yarattı Allah. Sonra burada biraz özet var. Thumme yukhricukum tıflen. Sonra Allah sizi bir bebek olarak dünyaya getiriyor. Annenin karnından çıkarıyor. Thumme litebluğu eşuddekum. Sonra güçlü, kuvvetli hale gelesiniz. Ve thumme litekûnû şuyûha. Ve neticede de bir ihtiyarlık çağına erişesiniz diye size imkan veriyor Allah. Ama herkes için bu böyle mi? Tabii ki böyle değil. Ve minküm men yuteveffâ min kablû. Bundan önce vefat edenler de olur. Bebek yaşlarda değil mi? Çocuk yaşlarda ölümler de olabiliyor. Ama neticede ve litebluğu ecelen müsemmen. Bütün bunlar nedir? Allah Teala tarafından belirlenen ecele ulaşılması içindir. Yani Allah bir ne belirledi? Kimine bir yıl, kimine 10 yıl, kimine 60 yıl, kimine 100 yıl. Ne belirlediyse Allah o son süreye kadar size yaşama imkanı veriyor. Ama bazen biliyorsunuz insan yaptığı hatalar sebebiyle bu Allah Teala'nın biçtiği son şeyi aşağı çekebiliyor. Uzatmaya uzatamıyor ama yaptığı hatalardan dolayı aşağı indirebiliyor. Bak diyor, bütün bunları niye anlatıyorum? Belki aklınızı kullanırsınız diyor Allah. Kafayı çalıştırın, bak bu aşamalardan geçmişsiniz. Kalkıyorsun diyorsun ki öbür tarafta beni kim diriltecek? Ya bir damla sudan buralara geldin. Eyvallah diyorsun. Bir şeylerin kalmış toprakta, ondan yeniden yaratılacağını söylüyor Allah. O sana garip geliyor. Allah diyor çalıştır kafayı. Bunu yapan irade bunun fazlasını çok daha güzel bir şekilde hem de tabii ki yapacak. Bir ayeti kerimemiz daha var. O da Kıyamet Suresi. 75. sure. Onun 37 ve devamı ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Onu biz yeni Kıyamet Suresi mealin üzerindeyiz. Oradan son halinden okuyayım ben. Şöyle Allah Teala diyor ki 36. ayette, "Eyahsebul insanu en yutrake suda?" İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor diyor. Nasıl bir varlık bu insan? Dünya gönderdik onu. Sonra hiç karışmayacağız ona. Kafasına göre takılacak. Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Beden benim bedenim falan diyeceğini mi zannediyor? Yok öyle bir şey. Elem yekü nutfeten min meniyyin yumna. Bak o diyor ki o ölçülendirilmiş meniden döllenen bir yumurta değil miydi?
Bu o kadar evet. Önemli bir bilgi ki.
Evet.
Mesela şimdi öbür tarafta nutfeden yaratıldığını bilmiyorlar mı diyor?
Burada
ama aşama, burada öyle bir şey demiyor. Aşama
artık bu değil mi?
Demiyor. Şey. Yani şimdi sperm yani erkeğin menisi, ona meni deniyor. O meni ana rahmine girdiği zaman yani bu rahmin ağzına çıkarken Allah ölçüleri koymuş oraya. Yani döllenme öncesi bu menide Allah yüklü. Ölçüleri belirlemiş. Bütün ölçüleri yüklemiş. Evet. O meni yani o sperm
geliyor
oraya dölleniyor. O sıra erkek mi olacak? Dişi mi olacak? Şeyden belli. O ölçülerin hepsi orada.
Evet.
İşte Allah-u Teala bunları da ayetlerde anlatıyor.
Evet. Sonra devamında Allah diyor. Sümme kâne alakaten. Bakın sonra onu Allah arkasından rahim duvarına asılı bir embriyo haline getirdi. Yani insan böyleydi. Yani bunları ne çabuk unutuyor. Bak unutuyor. Bilmediği bir şeyi unutmaktan bahsedilir mi? Hocam biraz önce dedi. Bunların biliniyor olması lazım. Yani onları hatırlatıyor. Ya siz böyleydiniz. Aa hayır ya bizim hiç bu konuya dair bilgimiz yoktu falan dediklerine dair bir şey bilmiyoruz yani. Demek ki biliyorlar. Allah hatırlatıyor. Fehalaka. Sonra Allah onların bütün yapısını falan belirliyor. Fesevva son şeklini veriyor. Dengesini kuruyor. Yani mükemmel bir varlık haline geliyor insan. Fecale minhu zevceyni zekere vel unsa. Böylece ondan yani o ölçülendirilmiş meniden iki eşi yani hem erkeği hem dişiyi cinsiyetleri oluşturuyor Allah. Dişi mi olacak, erkek mi olacak? Hep o ölçü konduğu sırada her şey belli. Şimdi bütün bunları yapan irade eleyse zalike bi kadirin ala en yuhyiyel mevta. Bütün bunları yapan ölüleri de tekrar diriltmenin ölçüsünü koymuş olamaz mı sizce diyor Allah. Değil mi? Ya birazcık düşündüğün zaman bütün bunları yapan tabii ki yeniden de diriltecek yani. Diriltir. Çok kolay. Çünkü bu kadarcık bir şeyden sen kalkıp böyle bugünlerine geldin. Bir de öleceksin. Toprakta bir şeylerin mutlaka kalacak. Ondan yeniden yaratılacaksın. Çok daha kolay. Çok daha basit. Evet. Ondan sonra Necim suresinde buna kısa bir temas var. Onu da hemen açalım. 53. sure. Onun 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Allah Teala orada da kendisini vasıflarken sürekli diyor ki yani ve ennehu ve azhake ve ebka 43. ayette. Güldüren de Allah'tır. Ağlatan da Allah. Ve ennehu ve emate ve ahya. Canları veren de alan da Allah'tır. Hayat veren de Allah. Ve ennehu halaka zevceyni zekere vel unsa. İki eşi yani erkeği ve dişiyi yaratan da Allah'tır. Neden? Min nutfetin, bakın işte döllenmiş yumurtadan. Ne zaman? İza tumna, ölçüsü konduğu sırada döllenmiş yumurtadan yaratan Allah. Yani daha o haldeyken bütün ölçüler zaten ona konulmuş belli. Olacağı. Erkek mi olacak, dişi mi olacak, olacak bu mu olacak? O sırada her şey belli diyor Allah. Ve enne aleyhin neş'etel uhra. Ahirette de son bir kez daha oluşturup geliştirme işinde Allah'a ait olduğu ayan beyan belli yani. Bak hepsinde görüyorsunuz yani Allah buradaki yaratılışı anlatıp yeniden yaratılışı bununla delillendiriyor. Bütün bu aşamaları bilen diyor, bunları nasıl inkar eder? Ancak bile bile inkar eder işte. O yüzden kafir olunuyor zaten. Yoksa bunlar bilgisizlikten falan inkar edilecek şeyler değil. Biliyor ama kabul etmiyor. Mahza kafir işte, bu kadar. Her derste üstünde dura dura anlatıyoruz bu konuyu. Evet.
Evet, şimdi bakın. Yani Allah-u Teala insanın yaratılışı ile ilgili çok ayrıntılı bilgiler verdi. Peki bu kadar insanın yaratılışı ile ilgili bilgiler veren Allah, Fussilet suresinin 53. ayetinde, işte onlara ayetlerimizi göstereceğiz, çevrelerinde ve şeylerinde, kendi vücutlarında bunun hak ve gerçek olduğunu anlayacaklar. Mesela bugün için Allah'a şükür internet var. Yapılan çalışmaların bir kısmını internet ortamında görme imkanı var. Baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in mevcut bilginin çok daha ileri seviyesini anlattığını net bir şekilde görebilirsiniz. Ama o kısımda bir örtüşme. O zaman bunun Allah'a ait olmaması diye bir şey olur mu? Hiç mümkün değil. Peki bu kitap Allah'ın kitabıysa, o zaman biz Allah'ın, biz de zaten Allah'ın kuluyuz. Onu hiç kimse inkar etmez. Öyleyse biz bu kitaba uyarak yaşamak zorundayız. Allah'a asla muhalefet edemeyiz. Teslim oluruz. Teslimiyetimiz de bu kitaba uygun yaşamakla olur. Allah-u Teala cümlemizi kendisine tam teslim olan ve kitabını çok iyi anlayıp çok güzel yaşayan, ömrünü de bu şekilde tamamlayan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.